Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eğitim, öğretim, talim, terbiye ve tezkiye metotları içerisinde soru cevap metodunu kullanması konusunu işliyoruz ve sorulan suale Peygamberimizin cevap vermesi, ashabını da yine yerli ve yerinde sorular sormaya teşvik etmesi, bunun örneklerini görüyoruz. Ve bir önceki programımızda Cenab-ı Hakk'ın Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek Efendimiz Aleyhisselam'a bir talebe gibi ama diğer taraftan bir muallim gibi göndererek ve sorular sorarak ashabın huzurunda İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, kıyametin alametleri, orada hem bir taraftan dinin temel esaslarını o vesileyle ashab-ı kirama, oradaki müminlere öğretmek, bir taraftan da sorup cevap almanın ilahi bir terbiye ve eğitim metodu olduğunu da göstermek. Biz bu rivayetten bahsetmiştik. İşte bu hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından nakledilen şu rivayet Efendimizin soru cevap metodunu kullanmasını daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman şöyle derdi: bana soru sor ama yerinde olsun. Yerli yerince sorular anlamlı ve ihtiyacı karşılayacak bir gerekli cevabı alacak şekilde sorular sormayı Efendimiz Aleyhisselam sorun buyururdu. Bunu talep ederdi. Ashab soru sormaktan çekindi. Bunun üzerine bir adam geldi ve işte bu şekildeki Cibril hadisi gerçekleşti. Böyle bir rivayetin varyantı da söz konusu ediliyor Müslim'in sahihinde. Değerli dinleyenlerimiz, bu Cibril hadisinin, bu hadis-i şerif talim, terbiye ve tezkiye faaliyetlerinde dikkat edilmesi lazım gelen pek önemli esaslar ihtiva ettiğini görüyoruz. Bu hadis-i şeriften anlayacağımız bu esasları şöyle izah edebiliriz. Alimin soru soran kimseye şefkatle yaklaşması ve onun yakınına getirmesi gerekir. Böyle davrandığı takdirde talebe korkmadan ve sıkılmadan suallerini, sorularını sorabilir. Yani bize birisi soru sormak istediğinde, hocam işte bir soru sorabilir miyim veya bir görüşebilir miyiz dediğinde, eğer biz o insana karşı soğuk davranırsak, mesafeli davranırsak, ifadelerimizde, hal ve hareketlerimizde biraz böyle uzak durursak, o zaman o insanlar bize yaklaşamazlar. Bir kez gelse bir daha gelemezler. Sormak istediklerini tam olarak soramazlar. Çünkü hoca galiba pek hoşlanmıyor bu işten derler. Halbuki orada gelen Cebrail Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor onu? Yanına yaklaştırıyor. Neredeyse diz dize girecek şekilde de bir yakınlık, bir sıcak bir ilgi alaka gösteriyor Efendimiz Aleyhisselam. Böyle olunca da biz yani gönlümüzü böyle tutarsak, mütevazi davranırsak, istekli olursak talebede sorusunu rahatlıkla sorabilir ve korkmadan, sıkılmadan suallerini hocasına tevcih edebilir. Yine kişi suallerini nazik, kibar ve edepli bir üslupla sormalıdır. Yani soran kişi de edepli olmalıdır. O da o saygıyı, sevgiyi ve edebi elden bırakmamalıdır. Bir alimin meclisine gelen kimse, oradakilerin ihtiyacı olup da soramadıkları bir hususu fark ederse bunu sormalıdır. Böylece alacağı cevap kendisi için olduğu kadar orada herkese faydalı olacaktır. Bir diğer bu hadis-i şeriften alacağımız ders, çıkaracağımız sonuç, sual sorup onun cevabını almak suretiyle meseleler daha dikkatli dinlenilmekte ve daha iyi anlaşılmaktadır. Tabi sahabe ileri gelecek, sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam bana soru sorun sorabilirsiniz buyurduğu halde yine de edeben Efendimiz'e soru sormaktan çekinirlerdi. Derlerdi ki beklerdik bir dışarıdan taşradan birisi gelse de sohbete biraz daha yolu yordamı, adab-ı erkanı yani az bilen diyelim. Birisi gelse de Efendimiz Aleyhisselam'a soru sorsa, Efendimiz ona cevap verse biz de bu şekilde ondan istifade etsek diye hep beklerdik demişlerdir sahabe-i kiram. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem İslam dininin pek çok kaide ve hükmünü ashabın sormuş olduğu suallere cevap vermek suretiyle öğretmişlerdir. Hatta Efendimiz onları samimi niyetle sual sormaya teşvik eder ve şöyle buyururlardı: cehaletin ilacı sormaktır. Bununla birlikte lüzumlu lüzumsuz her şeyi sormak da yasaklanmıştır. Nitekim o dönemdeki bazı insanlar sırf alay olsun diye bazıları Peygamberimiz Aleyhisselam'ı imtihan etmek için bazıları da saflığından garip sorular sormaya başlamışlardı. Mesela işte babam kim gibi, kaybolan devem nerede gibi sorular soranlar da olmuştur. Bir rivayete göre de ona bir yol bulabilenlerin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır ayet-i kerimesi nazil olunca Ali İmran suresi 97. ayet-i kerime hacın farziyetini bildiren Estağfirullah ve lillahi alen nasi haccül beyti men istata'a ileyhi sebile, yücretebilenlerin, yol bulabilenlerin beyti hac etmesi, hacca gitmesi Allah'ın insanların üzerindeki hakkıdır ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime nazil olunca ve Efendimiz Aleyhisselam da bunu insanlara tebliğ edince oradan bir tanesi ey Allah'ın elçisi her sene mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, cevap vermedi. Onu duymazlıktan geldi o soruyu. İkinci kere ey Allah'ın elçisi her sene mi diye yine o sualini veya efendim, talebini iletti. Efendimiz Aleyhisselam hayır her sene değil. Şayet evet deseydim her sene farz olacaktı buyurdular. İşte bu tür sorular soran kimseler hakkında da bu ve benzeri böyle gereksiz, lüzumsuz, anlamsız sorular soranlar hakkında da Maide suresinin 101-102. ayet-i kerimeleri geldi. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyâe in tübdelekum tesu'ukum ve in tes'elu anha hine yünezzilin Kur'an'ı tübdelekum afallahu anha vallahu gafurun halim kad se'ele kavmin min kablikum sümme esbuh biye kafirin. Ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır da üzülürsünüz. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir. Sizden önce bir millet onları sormuştu da sonra onları inkar etmişlerdi. Ayet-i kerimeler işte bu ve benzeri gereksiz, yersiz sorular hakkında indiğini ve gerek o dönemde Peygamberimiz Aleyhisselam'a, sonra yine Allah'ın dinini güzel öğretmeye çalışan alimlere talebelerin saygılı olması ve yerinde uygun sualler sorması, bunu düzenleyen, tanzim eden, bu edebi öğreten bir ayet-i kerime olmuş oluyor. Maide suresi 101-102. ayet-i kerimeler. Dolayısıyla netice itibariyle Medineli Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı gönüllerinde taşıdıkları engin muhabbet ve tazim sebebiyle ekseriyetle ona sual sormaktan çekinir hale gelmişlerdi. Öyle ki dışarıdan bir yabancının veya bedevinin gelip muhtelif mevzularda sual sormasını ve bundan kendilerinde istifade etmesini umarlardı, beklerlerdi. Nevvas bin Sam'an radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Medine'de bir sene misafir kaldım. Ona sual sorabilmek için özellikle Medine'ye hicret etmiyordum. Efendimiz'e bir defasında iyilik ve günahın ne olduğunu sorduğumda şöyle buyurdular. İyilik ahlak güzelliğidir. Günah ise içine sinmeyen ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. El birru husnul huluk. Yani ahlak güzelliği, güzel ahlakın her bir tecellisi, yansıması, ahlakın her bir tarafı iyiliktir, güzelliktir. Günah ise içine sinmeyen ve insanların bilmesini, müttali olmasını istemediğin şeylerdir. Burada Hazreti Nevvas Medine'ye hicret ederek gelmediğini, orada ziyaretçi olarak kaldığını ve bunu da sırf Allah Resulüne soru sormak için yaptığını bildirmektedir. Hasılı soru sormak ilmin anahtarı, cehalet hastalığın ilacıdır ancak yerinde ve adabına uygun bir şekilde sorulmalı, alınan cevaplardan gereğince istifade edilmelidir. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın eğitim ve öğretimde soru cevap metodunu kullanmasının bir diğer yönü, değerli kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimizin bizzat kendisinin izah etmek için soru sorması. Burada soruyu soran kişi Efendimizin kendisi. Ve bu şekilde Resul Efendimizin bir kısım gerçekleri, bir kısım bilgileri sahabeye daha etkili öğrettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz bir meseleye ashabının dikkatini çekmek üzere pek çok kere soru sorar, daha sonra da bunu izah ederdi. Efendimiz bu metodu çok kullanırdı. Bir gün yanında bulunanlara müflis, iflas eden kimdir biliyor musunuz diye sordu. Menil müflis. Ashab-ı kiram, bizim aramızda müflis parası ve malı olmayan, parasını malını kaybeden, ticaretini efendim kaybeden kimsedir. Biz böyle biliyoruz ya Resulallah dediler. Halbuki Efendimiz bunu sorarken, müflis sorarken ashabın bu kelime hakkında bu kadar bilgisi olduğunu biliyordu. Ama Resul Efendimizin kastı bilinen bir kelime üzerinden bir dini ve uhrevi bir gerçeği, hesapla alakalı bir gerçeği anlatmak. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki ümmetimin müflisi, benim kastettiğim müflis şu, yani parasını malını kaybeden değil de daha büyük bir zarara uğrayan bir müflisten bahsediyorum. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelen fakat şuna sövdüğü, buna zina iftirasında bulunduğu, şunun malını yediği, bunun kanını döktüğü, şunu dövdüğü için iyiliklerin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kulakları bitmeden sevapları biten, kalan haklar için de hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir buyurdular. Çok acı bir şey gerçekten. Cenab-ı Hak herkes hepimizi böyle bir akibetten muhafaza eylesin. Ayet-i kerimede dehşet veren ayetlerden bir tanesi Estağfirullah ve bedâ lehum minallâhi mâ lem yekûnû yahtesibûn. Onlara kıyamet günü karşılarına hiç hesaba katmadıkları günahları çıkacak. Hiç hesaba katmıyorlar. Yani yaşıyoruz, sabah kalkıyoruz, akşama kadar işte geliyoruz, gidiyoruz, insanlarla görüşüyoruz, bir işleri yapıyoruz. Bir sürü insanla bir teşrikimiz, sayımız oluyor. Ya amiriz, ya memuruz, ya bir iş yapıyoruz. Çoğu zaman oradaki ihmallerimiz, hatalarımız, şunlar bunlar belki farkında bile olmuyoruz. Farkında olduklarımız var ama farkında olmadığımız nice hatalarımız veya yaptığımız haksızlıklar söz konusu olabilir. Bunlar ne zaman karşımıza çıkacak? Yani küçük büyük her şeyin kayıt altına almış olduğu o amel defterleri, o ilahi kameralar, o kasetler açıldığı zaman karşımıza çıkacak. Onun için ulemamız buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de en dehşet veren ayetin bir tanesi ve bedalehum minallahi ma lem yekun yahtesibun. O gün onların karşısına hiç hesaba katmadıkları şeyler çıkacak. Bir diğer dehşet verici ayet-i kerime olarak da Kehf suresinin şöyle 105, 106, 107. ayet-i kerimeleri Estağfirullah kul hel unebbiukum bil ahsarine amale. De ki ben size amel bakımından en çok zarar uğrayacakları haber vereyim mi? Yani kıyamet günü adam bir sürü amel işlemiş gelmiş, kendine göre dolu bir hayat yaşamış gelmiş oraya ama zarar etmiş. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعَيُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا. Onların dünya hayatını yaptıkları bütün sayeleri, bütün çalışmaları, amelleri hepsi boşa gitmiştir. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنُعَا. Halbuki kendileri çok güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. Dolayısıyla burada demek ki insan her yaptığım doğrudur, her yaptığım iyidir diye ona güvenmeyecek. Sürekli bir gözden geçireceğiz yaptıklarımızı. Özellikle de insanlarla olan münasebetlerimizde haksızlık yapmaktan kaçınacağız. Çünkü orada çok büyük bir iflas söz konusu olabilir. Dağlar kadar güzel amellerle namazlar, zikirler, infaklar, haclar, oruçlar oraya gidebiliriz. Ama yaptığımız haksızlıklar o amellerin hepsini yok edebilir. Hatta onlar yetmeyebilir. Bir de başkalarının günahlarında üzerimize yükleme durumu söz konusu olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak kendisini innallaha la yazlimu miskale zerre, Allah zerre kadar kimseye haksızlık yapmaz buyuruyor. Onun için yine Cenab-ı Hak la tazlimun ve la tuzlemun, ne zulmedin ne de zulme uğrayın buyuruyor. Yine mecelli kaidesi de la darara ve la dirara, zarar görmek de yok, başkasına zarar vermek de yok. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kirama bildikleri bir kelimeyi hatırlatarak, onu sorarak menil müfris diyerek oradaki ahiretteki büyük bir gerçeği iflas ve müfris üzerinden bizlere öğretmiş oluyor. Çok dikkat çekici, etkileyici ve hiç unutmayacağımız şekilde bir ne yapıyor? Bir misalle Cenab-ı Hak bize, Efendimiz Aleyhisselam bize bunu öğretmiş oluyor. Dolayısıyla işte şuna sövdü. Dilimizden bir sövgü çıkmayacak. Hiçbir kötü söz çıkmayacak. Zina iftirasında bulundu. Allah korusun. Bu büyük bir suç. Hatta bunun efendim dünyevi bile 80 değnek cezası var. Şunun malını yediği, haksız kazançlardan uzak duracağız. Bunun kanını döktüğü, Allah muhafaza eylesin. Şunu dövdüğü, ben efendim vururum döverim yok. Eğer biz vurursak döversek ne olur? Cenab-ı Hak efendim daha kadir, daha güçlü. O da o mazlumun hakkını bizden alır. Ebu Mesud el-Ensar Hazretleri'nin rivayetinde olduğu gibi benim diyor bir kölem vardı diyor. Bir gün bir yaramazlık yaptı diyor. Onu oradan şey yaparken yani hafif vurdum kendisine diyor. İşte dövmeye dövüyordum diyor. Arkadan diyor bir ses diyor kulağıma ilişti diyor. Senden sen ona kadirsin ama dövmeye kadirsin ama sana da güç yetirecek birisi var diye bir ses diyor kulağıma iliştiriyor. Ben yine bir iki diyor vururken o ses bir daha kulağına çınladı. Sonra bir daha çınlayınca döndüm baktım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen diyor durdum diyor, yanına yaklaştım diyor. Dedi ki bak sen böyle yapıyorsun ama senin o köleyi veya da hizmetçiyi, o diyeyim ki neyse gücün yettiği kişiyi dövmeye kadir olduğundan çok daha fazla kudret sahibidir. Allah seni cezalandırmaya, onun için böyle bir daha yapma dedi diyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın inne batışa rabbike leşedid, Rabbinin yakalaması kulunu, günahkar kulunu veya zalimi şiddette yakalaması çok şiddetlidir. Allah yakaladı mı bir daha kimse onu Allah elinden kurtaramaz ayeti kerimesini okudu diyor. Ben de onu, bu ayetten o kadar korktum ki diyor, o köleyi diyor azat ettim. Yani yeter ki bana bir zararı olmasın diye azat ettim diyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimizin soru cevap metoduyla yaptığı talime misal olarak bir diğer hadiseyi de Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben merkep üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim. Bana ey Muaz, Allah'ın kulları üzerinde, kulların da Allah üzerinde hakkı nedir bilir misin buyurdu. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların sadece Allah'a kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şey ortak tutmayan kullarına azap etmemesidir buyurdu. Yani Allah'ın üzerimizdeki hakkı ona kulluk etmemiz. Hele hele şirk gibi bir günahtan kesinlikle uzak durmamız ve Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde kulluğumuzu devam etmemiz. Biz böyle yaparsak o zaman da normalde bizim Allah'tan alacak bir şeyimiz yok. Allah lütfederse verir ama Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle ben kendisine bazı şeyleri yapacağını söz veriyor. Nedir? Mesela Ketebe Rabbukum ala nefsi rahme diyor Cenab-ı Hak. Rabbiniz diyor kendisine kullarıma merhamet edeceğim diye kendime farz kıldım diyor. Kendime bunu vacip kıldım diyor. Cenab-ı Hak kendisi. Kendi kendisini bu şekilde bize tanıtıyor. Dolayısıyla lütfuyla keremiyle ne yapıyor? Kulluk yapan o güzel insanlara da azap etmemeyi, onlara rahmet etmeyi üzerine alıyor Yüce Rabbimiz. Ben hemen ey Allah'ın Resulü bunu insanlara müjdeleyeyim mi dedim. Hayır, müjdeleme. Onlar buna güvenip tembellik ederler buyurdu. Burada da peki biz nasıl öğrendik? Madem ki Efendimiz ona müjdeleme dedi Muaz bin Cebel'e. Habis şimdi bu rivayeti okuyoruz ve efendim öğrenmiş oluyoruz. Daha sonra bu sahabe-i celil bu emanet, ilmi emanet bende kalmasın ve zarar görmeyeyim diye şartlar oluştuğu zaman diğer insanlara bu rivayeti anlatmıştır, aktarmıştır. O da bize kadar ulaşmıştır. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem bir hakikati ifade buyurmakta hem de insanların idrak seviyelerini dikkate alarak onları tembelliğe sevk edecek şeylerden bahsetmemeyi tembih etmektedir. Farik Hanet Efendimiz bazen bir harekette bulunur veya tebessüm eder, sonra da niçin böyle yaptığının sorulmasını isterdi. Sorulduktan sonra da cevabını verirdi. Duruyor mesela Efendimiz Aleyhisselam durduğu yerde tebessüm ediyor. Böyle dururken tebessüm ediyor, hafif gülüyor. Dolayısıyla insanlar merak ediyor. Acaba ne oldu da Efendimiz Aleyhisselam tebessüm buyurdu. Bunun bir misali şöyle. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Ve bana niçin tebessüm ettiğimi sormayacak mısınız buyurdu. Daha sonra da şöyle devam etti. Bir kulun kıyamet günü Rabbi ile olan mücadelesine tacip ettim. Onun için tebessüm ettim. Kul, ey Rabbim bana zulmetmeyeceğini vaat etmemiş miydin der. Allah Teala evet buyurur. Kul, ben hakkımda kendimden başka kimsenin şehadetini kabul etmem der. Allah Teala, ben ve kiramen katibi melekleri şahit olarak yetmez miyiz buyurur. Kul, önceki sözünü tekrarlayıp durur, hemen ağzına mühür vurulur, azaları yaptıkları işleri konuşmaya başlarlar. Bunun üzerine, yazıklar olsun size, benden uzak olun, ben sizi savunmaya çalışıyorum, siz ise her şeyi konuşuyorsunuz der. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Bu kulun bu kendisini savunma mücadelesini hem anlatıyor hem de oradaki aslında kul çok zor bir durumda hesap vermeye çalışıyor ve zor durumda kalmış bir kuldan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Ama işte o azaları kendi aleyhine şahitlik yapınca onlaraki olan sözünü Efendimiz tebessümle karşılıyor. Yazıklar olsun diyor size diyor. Benden uzak durun. Ben sizi savunmaya çalışıyorum. Siz ise hemen benim hakkımda her şeyi konuşuyorsunuz. Susun anlamında. Halbuki onlar ne diyorlar? O azalar o gün diyor onlara gözleri, kulakları, derileri şahitlik yapar. Sonra o azaların sahipleri deme şehittüm aleyna. Niçin bizim aleyhine şahitlik yapıyorsunuz diye efendim şey yaparlar, itirazda bulunurlar. Onlar da قَالُوا اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذِي اَنْتَقَ كُلِّ شَيْءٍ her şeyi konuştu Allah Teala bizi de konuşturdu derler. Yani bizim konuşmamamız mümkün değil. Öyle bir güç bize konuşuyor ki ona karşı girip de susmamız, konuşmamamız mümkün değil. Dolayısıyla en güzeli, kıymetli, değerli dinleyenlerimiz o azalarımızın bizim aleyhimize değil de lehimize şahitlik yapacakları amelleri onlara işletmek en güzeli bu. Cenab-ı Hak bize bunu lütfeylesin. Her hususta Efendimiz Aleyhisselam örnek almayı bize ikram eylesin. Bizleri her türlü hayra, güzelliklere, iyiliklere muvaffak kılsın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.